Üçüncü ayrım.
Anneniz bana da söylemeden nefis bir sürpriz yapmış, resimleri duvara yapıştırılan çerçeveler içine aldırmış ve korumuş. O resimler bembeyaz ve tertemiz duvarların üstünde o kadar güzel görünüyorlardı ki, uzun zaman onları sanki ilk kez görüyormuşçasına uzun uzun inceledim. Elif bu resimleri duvarlara yaparken altlarına tarih ve saat de yazmış, çoğu sabaha karşı. Belli ki uzun ve bunalımlı ders çalışma saatlerinin sonunda kendini rahatlatmak için evin duvarlarını kullanmış. Şimdi sizi çok özlediğimde girip uzun uzun duvarlarını seyrettiğim o odada zaman geçirirken iyi ki çocuklara duvarları kirletmeyin dememişiz diyorum kendi kendime. O resimlerde gerçek bir yaratıcılık, Elif'in kendine özgü bir biçimde oluşturduğu üslubunu görüyorum. Dilerim gelecekte de resimdeki yaratıcılığını sürdürür. Düşünebiliyor musunuz? Doktorasını bitirip Amerika'dan dönmüş, başarılı bir endüstri mühendisi olarak kariyerinin üst basamaklarına tırmanmış ve bir gün yaptığı resimlerle bir de sergi açıyor. Ne büyük mutluluk. Çalışma odamın duvarında ise Ebru'nun çektiği güzelim doğa ve insan fotoğrafları asılı. Yüreğindeki sıcaklığı, insan ve doğa sevgisini yansıtan sanat eseri olan fotoğraflar bunlar. Aynı düşü onun içinde kuruyorum. Bir gün başarılı bir iktisat hocası olarak bir de fotoğraf sergisi açıyor. Tabii laf aramızda sergi açmak hiç de o kadar önemli değil. Önemli olan sizin mesleklerinizden farklı alanlardaki değişik bir zekaya daha sahip olmanız. Neden bu iki örneği verdim? Çünkü şu anda bitirmiş olduğunuz okullar, eğitimdeki başarınız, burslar kazanarak yurt dışında doktora yapıyor olmanız, zaten klasik zeka türleri açısından ne denli zengin olduğunuzu gösteriyordu ondan. Ama hemen bu noktada okumayan kızına aptal diyen anne babalara acıdığımı da belirtmeliyim. Okumadığı için aptal damgası yiyen o kızın kim bilir hangi alanlarda mükemmel bir zekası vardır da ailesi farkında değildir. Okumak önemsizdir demek istemiyorum. Okumayan kızlar zeki değildir yargısının yanlışlığına dikkat çekmek istiyorum sadece. Her genç kızın yukarıdaki alanlardan birinde mutlaka mükemmel çalışan bir zekası vardır. Hatta her genç kız tek bir alanda da değil, büyük bir olasılıkla birden çok alanda zeka sahibidir. Sorun, başta ailenin, sonra okulun, yani kısacası çevrenin bu zekayı bulup çıkarması, kızlarımıza o alanda olanak sağlamasıdır. Bana gelince sevgili kızlarım, en çok eleştirel zekanızı özlüyorum. Çünkü bu zekanız dostluğunuzla, yani güvene dayalı engin sevginizle bütünleşince, sadece yaşamım zenginleşmekle kalmıyor, bu yaşta bile kendimi geliştirme fırsatı buluyorum. Tabii müzik ve edebiyat sohbetlerimizi, daha doğrusu değişik zevklerin çatışmasından çıkan tartışmaları da çok özlüyorum. Siz küçükken anneniz ve ben sizin gelişmenize katkıda bulunmaya çalıştık. Şimdi siz büyüdünüz, yetiştiniz, bizim gelişmemize katkıda bulunuyorsunuz. Bir anne baba için bundan büyük mutluluk olabilir mi? Çocuklarının deneyimlerinden yararlanan ve bununla övünen babanız. Bölüm 9. Sıradan insan olmamak. Sevgili kızlarım, bir babanın en büyük zevklerinden biri hiç kuşkusuz çocuklarına uzaktan bakmak. Bir başka deyişle onları başkalarının gözüyle görmeye çalışmak. Ya da onlar kendi çocukları değil de sanki başkalarının çocukları imiş gibi objektif olarak değerlendirmek. Tabii ancak çocuklar gerçekten iyi yetişmiş ve kişilikli gençler ise bu uzaktan bakış babaya keyif veriyor. Şimdi artık bizden fiziksel olarak iyice uzaklaşmış olduğunuz şu sıralarda sizin kişiliklerinizi, davranışlarınızı uzaktan görmek, objektif olarak değerlendirmek benim için gerçekten büyük bir keyif oluyor. Size uzaktan baktıkça ne denli kişilikli olduğunuzu, ne kadar özgün bir kişilik yapısı geliştirdiğinizi görüyor ve sizlerle övünüyorum. Sanıyorum bugünkü gençlerin en büyük korkularından biri sıradan insan olmak. Kimse, hiçbir özelliği bulunmayan, göze çarpmayan, sürünün bir parçası olan bir kişilik sahibi olmak istemiyor. Herkes gibi olmak, sürü gibi olmak, günlük rutin içinde kaybolup gitmek sizin kuşağın ve belki de bütün devirlerdeki gençlerin en büyük korkusu. Bence gençler bu konuda çok haklılar. Gerçekten de sürünün bir parçası olmak, toplumun geneli içinde kimliğini ve kişiliğini yitirmek, gençleri bekleyen en büyük tehlikelerden biri. Üstelik de günümüzdeki toplumun genel kirliliği çerçevesinde sürünün bir parçası olmak, bu kirliliği size de bulaştıracağı anlamına geldiği için daha da büyük bir tehdit olarak algılanıyor herhalde. Hiç kimse büyüklerinin yaptığı yanlışları tekrarlamak ya da en azından o yanlışların kurbanı olmak istemiyor. Bence gençliği asil ve güvenilir yapan çok önemli bir özellik bu. Dolayısıyla mevcut yapının kirliliğine karşı çıkmak ve sıradan olmayı reddetmek bir anlamda benim özel olarak size, genel olarak da gençliğe olan inancımın ve güvenimin de bir sigortası oluyor. Güzel kızlarım benim, nedir sizin sıradan olmayı reddetmenize yol açan toplumsal nedenler? Nedir bugünkü toplumsal yapımızdaki kirlilikler? En başta dürüstlük, çalışkanlık, güvenilirlik, iyi insan olma gibi değerlerin yerini, en yüce değer olarak paranın, ama nasıl kazanılmış olursa olsun, ister temiz isterse kirli paranın almış olması. Hiç kuşkusuz para önemlidir. Hatta eğer bir insanın geleceği güvence altında değilse, yani insan sürekli olarak emeğiyle yaşamını kazanmak zorundaysa, para önemli, hem de çok önemlidir. Çünkü para, bireyin hem kendisinin hem de sevdiklerinin karnının doyması, başını sokacak bir yuvaya sahip olması, en azından zorunlu sağlık ve eğitim hizmetlerini karşılayabilmesi, kısacası insan gibi yaşayabilmesi için gerekli olan bir kaynaktır. Ama bir insanın para kazanmak için bütün insani değerleri reddetmesi, yalana dolana, zorbalığa, rüşvete, yolsuzluğa, hırsızlığa, uğursuzluğa başvurması kabul edilebilir bir durum değildir. İşte bugünkü toplumda yaşanan en büyük kirlilik, en tehlikeli değer yozlaşması, ne pahasına olursa olsun para kazanmak iyidir anlayışının egemen olmasıdır. Hiç kuşkusuz para kazanmak iyidir. Çok para kazanmak daha da iyidir. Ama ne pahasına olursa olsun değil. Ayrıca insanın geçimini sağlayacak kadar para kazanmak için yapacağı iş de çok önemlidir. Ama bu konuya daha sonra geleceğim. Şimdi toplumsal kirlilik üzerine biraz daha derinleşmek istiyorum. Toplumumuzda gözümüze çarpan ikinci kirlilik, herkesin başarı için eşit şansa sahip olamamasından kaynaklanmaktadır. Ne demek başarı için eşit şans? Din, dil, ırk, renk, milliyet farkı olmaksızın, hukuk ve devlet karşısında eşit doğan insanların sonradan eşit gelişmediklerini biliyoruz. Doğada da toplumda da mutlak eşitlik yoktur zaten. İnsanların mutlak eşitliği sadece demokratik rejimler içinde ve devlet karşısında hukuk açısından söz konusudur. Oysa doğal olarak insanlar genlerine bağlı olarak farklı doğarlar. Kimi zayıf, kimi şişman, kimi kısa boylu, kimi uzun boylu, kimi matematiğe daha yatkın, kimi edebiyata daha uygun, kimi çalışkan, kimi tembel olabilir. Bu niteliklerin biri ya da birkaçı da bir insanda bir arada bulunabilir. Tabii gelecekte bilim insanlarının genlerimizle oynayarak hepimizi bir örnek hale getirme olasılıkları da var. Ama bu olasılık henüz bir fantezi aşamasında. Özet olarak insanların doğuştan eşit değil, farklı olduklarını belirtmek istiyorum. İşte bu doğuştan farklı olan insanların hukuk ve devlet karşısında eşit olarak kabul edilmelerinin bir sonucu daha var. Demokratik devletlerde herkesin eşit gelişme şansına sahip olması gerekiyor. Yani herkes yaşayabilmek için doğumundan bile önce anne karnındayken eşit sağlık hizmetine sahip olacak. Yani hamile kadınlar, zengin yoksul farkı olmaksızın çocuk bekleyen kadınların gereksinme duyduğu bütün hizmetlerden eşit olarak yararlanacak. İyi beslenecek, sağlığı iyi korunacak. Çünkü bugünkü tıp, insanların doğumdan önce ana karnındaki beslenmesinin çok önemli olduğunu saptamış durumda. Çocuk doğduktan sonra yaşayabilmesi ve sağlıklı olarak gelişebilmesi için yine gerekli bütün sağlık hizmetlerinden herkes eşit olarak yararlanacak. Büyüyünce ve yaşlanınca yaşamını sürdürebilmesi için gerekli sağlık hizmetlerinden yararlanma hak ve olanağı da herkesle eşit olacak. Özet olarak demokratik devletlerde birey sağlık hizmetleri açısından herkesle eşit yaşam güvencesine sahip olacak. Eşit gelişme şansı için eşit sağlık hizmetleri güvencesi de yetmez. Demokratik çağdaş toplumlarda her birey en üst düzeye kadar eğitim alma konusunda başka bireylerle eşit şansa sahip olmalıdır. Yani herkes temel eğitim alacak. Temel eğitim kalitesi devlet tarafından en üst düzeyde ve her öğrenciye eşit olarak sağlanacak. Her birey bir üst eğitim kurumuna devam etme konusunda eşit şansa sahip olacak. Özet olarak sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda eşitlik sağlayan devlet, eğitim konusunda da herkese eşit fırsat tanıyacak. Ondan sonrası artık bireye kalmış. İsteyen okur, istemeyen okumaz. İsteyen öğretmen olur, isteyen bilgisayarcı, isteyen ressam, isteyen marangoz. Tabii bu meslekler öyle istemekle kazanılan değil, çok çalışarak elde edilen becerileri gerektirir. Kimi istediği mesleğin eğitimini başarabilir, kimi başaramaz. Eğitimde eşitlik sadece ve sadece fırsat eşitliğidir. Yoksa tembel ile çalışkan arasındaki farkı görmezden gelen mutlak bir eşitlik değil. İşte benim yukarıda başarı için eşit şans dediğim budur. Herkes sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından eşit şansa sahip olacak ve herkese eğitimde fırsat eşitliği tanınacak. Gerisi bireyler arası farklılıklara, isteklerin, amaçların değişik olmasına, bu amaçlara varmak için gösterilen çabanın miktarına ve sürekliliğine bağlı olarak belirlenecektir. İşte toplumdaki ikinci kirlilik alanı bu konuda ortaya çıkmakta, bireyler başarı için eşit şansa sahip olamamaktadır. Ne yazık ki hem çok yetenekli olan hem de okumak isteyen pek çok çocuk ve genç, bırakın sağlık hizmetlerinden eşit yararlanmayı, yoksulluktan dolayı okula bile devam edememektedir. Böyle bir ortam içinde birey hem başkalarıyla eşit başarı şansına sahip olmadığı için engellendiğinden, önü kesildiğinden dolayı düş kırıklığına uğramakta, mutsuz ve tepkili olmakta, hem de kendisi mutsuz olduğu için çevresinde mutsuz etmektedir. Ayrıca rüşvet, iltimas ve benzeri yollarla haksız yükselenlerin ve haksız kazanç sağlayanların oluşturdukları örnekler, bireyi daha da umutsuzluğa yöneltmekte ve böylece toplumda çok ciddi ikinci bir kirlilik alanı oluşmaktadır. Eşit başarı şansına sahip olamamaktan doğan bir kirlilik alanı. Tabii toplumda hem para en yüce değer olunca, hem de bireyler eşit başarı şansına sahip olamayınca, her türlü pislik, yolsuzluk gittikçe yaygınlaşmaya başlıyor, bireyler hak etmedikleri hedefleri normal olarak istemeye başlıyorlar. Çalışmadan zengin olmak, başarmadan saygın olmak gibi. Çünkü çocuklar ve gençler çevrelerinde bir sürü çalışmadan zengin olmuş, başarmadan saygınlık kazanmış insan görüyorlar. Bu arada gerçekten çalışarak ve başararak bir yerlere gelmiş olan insanların saygınlıkları da küçümseniyor, önemini yitiriyor. Herkes hiç çalışmadan, hiç başarmadan, hiç hak etmeden, örneğin bir beyin cerrahının, bir bilgisayar mühendisinin saygınlığını ve yaşam standardını istemeye başlıyor. Özellikle de televizyonların etkisiyle herkes şarkıcı, türkücü, film artisti ve futbolcu olmak istiyor. Çünkü insanlara para ve ün getiren bu meslekler, çalışmayı gerektirmeyen, genellikle doğuştan gelen özelliklere bağlı görülüyor. Ayrıca da bu mesleklerdeki başarıların iltimas gibi, cinsellik gibi özel kişilere dayalı olarak elde edilebildikleri, yine basın ve televizyonlar aracılığıyla topluma aktarılıyor. Böylece toplumun hem ahlak kuralları hem de hukuk kuralları yozlaşıyor. Herkes en yüce değer olan paraya ulaşmak için halka ve hukuk dışı davranışlara başvurmayı normal ve meşru kabul ediyor. Ne yazık ki siyaset ve medya da bu olumsuz yapıyı destekliyor. İşte sıradan olmaya karşı koyan genç, kirli toplumu, toplumun bütün bu pisliklerini de reddetmektedir. Sevgili kızlarım, peki bu işin bireysel psikolojisi nedir? Sıra dışı insan nasıl olunur? Örneğin, sigara içmek yasakken sigara içerek mi? Çocuk yaştayken olgun kadınlar gibi süslenip püslenerek mi? Herkes dersini çalışırken sokaklarda ve eğlence yerlerinde sürterek mi? Hayır sevgili kızlarım, bin defa hayır. Tam tersine sıradan olmamak için genellikle başvurulan yukarıdaki örnekler o denli yaygınlaştı ki bunlar artık sıra dışılığın değil, tam tersine sıradanlığın ölçütleri haline geldi. Ne yazık ki yukarıda verdiğim örnekler günümüz toplumunda sıra dışı kişiliğin değil, sıradan kişiliğin özellikleri oldu. Gençlerimiz toplumsal kurallara baş kaldırdıklarını sanarak aslında toplumun onlara uyguladığı en büyük baskının, yozlaşmanın pençesine düşerek sıradan insanlar haline geliyorlar. Etrafınıza bu gözle şöyle bir bakın. Roman okumaya önem veren kaç arkadaşınız var? Ya müzik? Kaliteli ve iyi müzik dinleyen, bunu önemseyen kaç kişi tanıyorsunuz? Peki çiçeklere ve kelebeklere düşkün kaç arkadaşınız var çevrenizde? Yoksa herkes televizyonlarda çocuklara ve gençlere empoze edilen garip ve şiddete yönelik oyunların ve oyuncakların peşinde mi? Sevgili kızlarım, sıra dışı insan kimliği ancak günümüzde giderek önemini yitiren doğaya ve insana saygılı bir kişilik oluşturarak elde edilebilir. Müziğe, resme, edebiyata, yani güzel sanatlara ya da bilime veya el ve kafa becerisine bağlı bir sanata yönelerek geliştirilir. Okuyan genç sıra dışıdır günümüzde. Türk ve dünya edebiyatını bilen insan sıradan insan değildir. Müziğin herhangi bir dalında özel bilgileri olan kişi, bir enstrüman çalma becerisi hiç de gerekli değil, sıra dışıdır. Resme meraklı, resimden anlayan bir öğrenci sıra dışıdır. Matematik formüllerini çözmekten zevk alan bir çocuk sıra dışıdır. Marangozluk ya da elektrikçilik bilgisi olan insan sıra dışıdır. Çiçekten anlayan, bahçıvanlık bilgisi olan insan sıra dışıdır. Ağaçları tanıyan genç sıra dışıdır. Sevgili kızlarım, canlarım benim. Zaman zaman sizlerin defter yaprakları arasında kurutulmuş çiçekler görür ve ne denli sevinirdim bilemezsiniz. Kim bilir şimdi o defterler ve o kurutulmuş çiçekler nerede? Kim bilir kişiliklerinizin sıra dışı niteliklerini kimlerle paylaştınız, kimlere ışık tuttunuz? Kurutulmuş çiçek koleksiyonu yapan genç sıra dışıdır. Toplumun çirkinliklerine baş kaldırmıştır çünkü. Çok sonraları biriniz fotoğraf sanatına, öbürünüz de resme merak sardığınızda ne mutlu olmuştum. Şimdi iyice büyüdünüz, artık yaşam kavgasının içinde sayılırsınız. Sizlerle övünüyorum. Çünkü biriniz en bunalımlı dönemlerini elindeki fotoğraf makinesiyle, öbürünüz de en sıkıntılı anlarını bir şeyler çizerek ve boyayarak aşıyor. Sevgili ve can kızlarım benim. Sıradan olmamak için mutlaka özel bir becerinizin, özel bir yeteneğinizin olması ya da özel bir etkinlik alanında çalışmanız gerekmez. Sıradan olmamak için görünüşünüzle ilgili özel bir tarz, bir stil, bir hava da geliştirebilirsiniz. Kendiniz için geliştireceğiniz özel bir tarz, genel modaya uygun da olmayabilir. Hatta belki de sıra dışı olmak için tam tersine, herkesin bir örnek giyinmesine yol açan modayı izlememek bile gerekebilir. Herkes giydiğini yakıştırarak kendine özgü bir giyim biçimi geliştirerek sıra dışı olabilir. Belki giyim kuşamınızdaki renk tercihleri, diyelim ki genellikle siyahlar ve beyazlar size özel bir tarz kazandırabilir. ya da parlak renkler. Diyelim ki erkek ayakkabısı stilinde tercih edilen iskarpinler sizin özel havanızı yansıtıyor olabilir. Etek biçimleri ya da pantolon tercihleri size özel bir hava verebilir. Biliyorum, şimdi hemen okul üniforması ile gezdiğiniz dönemleri anımsayarak gülümsüyorsunuz sevgili kızlarım. Okul üniformalarının kişiliklerinizi ezmesine izin vermeyin. Unutmayın ki okul üniformaları öğrenci kimliğinizin bir göstergesidir ama siz her zaman bir öğrenciden daha fazla bir varlıksınız, bir kişiliksiniz. Öğrenci kimliğinizin yanında evlat, arkadaş, abla, kardeş, komşu, okur, sinema seyircisi, otobüs yolcusu, müşteri, çocuk ya da genç gibi kimlikleriniz de var. Bütün bunların toplamı sizin kişiliğinizi oluşturur. Onu renklendirmek, biçimlendirmek, saygın ve sıra dışı kılmak ise sizin elinizdedir. Ayrıca üniforma benzeri elbiseler bile sizin özel tarzınız olarak benimseyebileceğiniz bir giyim stili olabilir ileride. Bunu da unutmayın. Canlarım benim, sıra dışı kişiliğin sırrı doğa ve insan sevgisinde yatar demiştim. Herkesin kabalaştığı, bencilleştiği günümüzde tek bir teşekkür ederim veya lütfen sözcüğü ve bu sözcüğün bilinçli kullanımı bile sizi sıra dışı bir kimliğe kavuşturabilir ve öteki insanları çok etkileyebilir. Kimsenin kimseyi önemsemediği, herkesin tatmini, kendi başarılarında değil çevresindekilerin başarısızlıklarında aradığı bir toplumda başka insanları önemseyen bir kişilik hiç kuşkusuz sıra dışıdır. Pek doğal olarak hayatınızı kazanmak için yapacağınız işte sizin kişiliğinizi çok etkileyecektir. Özellikle de gençler arasında 9-6 çalışma saatleri olarak belirtilen ve küçümsenen büro işleri pek çok kişi için sıradanlığın bir göstergesi olarak algılanmaya başlamıştır. Yukarıda da belirttiğim gibi sahip olunan iş sıradan ya da sıra dışı olmanın göstergelerinden biridir ama tek göstergesi değildir. Önce hemen belirtmeliyim ki herkesin iş dışındaki ailesi kişiliğinin önemli bir parçasıdır. Sıra dışılığı aile içindeki sevgide ve saygıda da yaratabilirsiniz. Ayrıca iş dışındaki ilgileriniz, özel meraklarınız, monoton ve rutin, yani sıradan bir işte bile sıra dışı bir kişilik sahibi olmanıza yardım eder. Bütün bu kişilik özellikleri bir yana, sıradan ve monoton bir işte bile çalışma masanızın üzerine yerleştireceğiniz bir vazo ve her gün yenilenen bir taze çiçek sadece sıra dışılığınızın bir göstergesi değil, aynı zamanda saygın kişiliğinizin de bir parçası olabilir. Unutmayın, sıra dışı olmanın sırrı insanları rahatsız eden çarpıcı kişilik özelliklerinde değil, günlük yaşamın küçük ayrıntılarında saklıdır. Yüzünden tebessümü, cümlelerinden lütfen ve teşekkür ederim sözcüklerini eksik etmeyen ve alçak sesle konuşan bir kişi, bağıra bağıra etrafı rahatsız eden ve herkesin dikkatini çeken bir insandan çok daha sıra dışıdır. 9-6 çalışma saatlerine uymayı, böyle bir işte çalışmayı sıradan görmeyin. Böyle bir işte herkes gibi yaşama küskün, çevreye ilgisiz, insanlara saygısız bir biçimde çalışmaktan korkun. Hiç kuşkusuz, sıradan kişilik, monoton yaşam bir gencin en büyük düşmanıdır. Onun dinamizmini yok eder, yaratıcılığını öldürür. Oysa sıradan kişilik ve monoton yaşam, pek çok kişinin sandığı gibi, çevrenin bize empoze ettiği değil, bizim iç dünyamızda aşabileceğimiz özelliklerdir. İnsan ve doğa sevgisiyle dolu olan hiçbir genci, çevresi sıradanlaştıramaz. Yeter ki içindeki yaşama sevincini korumayı bilsin. Bu satırları okuyan sevgili kızlarım, sizlere renkli, verimli, sıra dışı bir kişilik ve sıradan olmayan mutlu bir yaşam diliyorum. Böyle bir kişiliği ve böyle bir yaşamı gerçekleştirecek gücünüz olduğuna inanıyorum. Sadece bu satırlar okuyor olmanız bile sıra dışılığınızın bir göstergesi değil mi? Sıra dışı ikizlerin mutlu babası. Bölüm 10. Aşırılıklarda dolaşmanın dayanılmaz çekiciliği. Sevgili kızlarım, şimdi arkanızdan düşünüyorum da belki de sizi en iyi tanımlayacak sıfat ne güzellik ne de zeka, sizi en iyi tanımlayacak nitelik dengeli olmanız. Evet, hem güzelsiniz hem zeki ve çalışkan. Ama bu iki özelliğiniz de eğer dengeli bir kişiliğiniz olmasaydı çevreniz için mutluluk kaynağı değil bir felaket habercisi olurdu. Çünkü gerek güzellik gerekse zeka ve çalışkanlık ancak dengeli bir kişilik çerçevesinde işe yarar. Yoksa bütün bu özellikler kişinin kendisini de çevresini de mahvetmesine yol açabilir. Siz bütün çocukluğunuz ve gençliğiniz boyunca her ilişkinizde hep dengeli oldunuz. Evet, Ebru bir vejetaryen, yani et yemiyor. Ama ben bu tavrını hiç de aşırı bir tutum olarak algılamıyorum. Evet, Elif evin duvarlarına bile resim yapan bir sanat tutkunu. Ama ben bunu da bir aşırılık olarak algılamıyorum. Bence bütün bunlar zekanızın kendi kişiliğinizle bütünleşen ve dışa vuran özellikleri. Aslında genetik olarak aşırı davranışlar geliştirmeniz hiç de şaşırtıcı olmazdı. Çünkü sanıyorum aşırıya kaçma eğilimi benim en önemli yanlışlarımdan, bir türlü dizginleyemediğim kişilik özelliklerimden biri. Bu nedenle genetik olarak sizin de bu özellikten etkilenmiş olmanız büyük bir olasılıktı. Ama görüyorum ki bu konuda benim yanlışlarımı yapmıyorsunuz. Hiç de sıradan bir kişiliğiniz olmadığı halde aşırılıkların insanın kişiliğini saptırıcı ve yok edici cazibesine hiçbir zaman kapılmadınız. Oysa aşırılık bir davranış biçimi olarak beni her zaman cezbetmiştir. Bilmiyorum bu çekiciliğin altında başkalarından farklı olmak arzusu mu yatıyordu. Acaba insan aşırılıklarda dolaşarak kendisinin başkalarından farklı olduğunu mu kanıtlamak ister? Ya da en azından ben bu nedenle mi yani başkalarından farklı ve dolayısıyla üstün olduğumu kanıtlamak için mi aşırılıklara kayıyorum? Çevremizde pek çok aşırılık görüyoruz. Bunların bir bölümü normal sınırlar içinde. Zaman zaman kendimi yapmaktan alıkoyamadığım aşırılıkları düşündüğüm zaman şöyle bir liste aklıma geliyor. Hiç yalan söylememek, bazen bütün günü sadece spor yaparak geçirmek, uyku ile yitirilen zamanı en aza indirmek, yaşamı gecede 2 saat uykuyla sürdürmek, hiç et yememek, bazen bütün günü sadece kitap okuyarak geçirmek, yemek yemeyi bütünüyle kesmek, asgari kaloriyle bir deri bir kemik olarak yaşamak, sadece çikolata yiyerek beslenmek gibi. Bu liste biraz daha zorlanarak şunlar da eklenebilir. Sporda antrenmanı herkesten fazla yapmak, herkesten fazla kitap okumak, yatılı okulda herkesten fazla yemek yemek, yazın bütün günü güneşte geçirmek ve marsık gibi yanmak, denizden hiç çıkmamak, sinemalarda oynayan hiçbir filmi kaçırmamak ve sinemadan hiç çıkmamak, sürekli su içmek, günde 6 litrenin altına düşmemek. Bana kalırsa bu davranış biçimi yani aşırıya kaçmak, genel olarak olmasa bile zaman zaman ve bazı konularda tüm aile bireylerimizi etkisi altına alan bir özellik galiba. Bir felsefe öğretmeni olduğu için insan psikolojisini çok iyi bilen ve bu bilgisini çocuklarını yetiştirmekte de kullanan annem bana sık sık aman oğlum derdi. Ne ifrat ne tefrit. İfrat aşırı çok demek. Tefrit de onun tam tersi yani aşırı az. Annem bana aman oğlum aşırılıklardan kaçın demek istiyordu. Ne lüzumundan fazla ne de gereğinden az. Acaba neden sık sık bu tür bir uyarıya gerek duyuyordu? Ben de aşırılıklara doğru bir eğilim mi sezmişti? Yoksa aşırıya kaçma eğiliminin ailemizin genetik bir özelliği olduğunu mu düşünüyordu? Çağdaş genetik bilimi, risk alma, tehlikeye atılma ve benzeri insan davranışlarını bile düzenleyen genlerimiz olduğunu söylemiyor mu? Annemin son derece sakin kişiliğine karşın babamın çok atak olduğunu, bu yüzden de öğretmen ve yönetici olarak Milli Eğitim Bakanlığı çevresiyle sık sık çatışmaya girdiği, ailemizin çok bilinen ve çok konuşulan bir gerçeğiydi. Annem belki de bu gerçeği en acı biçimde yaşayanlardan biri olarak ne ifrat ne tefrit sözleriyle ağabeyimi ve beni babamızdan aldığımızı düşündüğü aşırılık genlerinin etkilerinden korumaya çalışıyordu. Tam bu noktada ona öylesine hak veriyorum ki, daha bebek olduğunuz dönemlerde sizlere bakarken içim burkulurdu. Benim aşırılıklara yönelik tutum ve davranışlarımı almışsınızdır diye. Ama siz hem sıradan olmayan hem de aşırılıklara kaçmayan özgün kişilikler geliştirdiniz. Belki de hayatımda tanıdığım en dengeli insanlardan biri olan annenizden aldığınız genleriniz sayesinde. Evet, annemin beni aşırı davranışlardan korumak istediğinde ve bu isteğini ben de baba olunca çok iyi anladığımda kalmıştık. Annem aşırıya kaçmamam konusunda beni çok sık uyarırdı. Ama çocukluğunda hele hele buluğ çağında anne baba sözü dinleyen kim? Bir yandan arkadaşlarına gösteriş yapma, onlara caka satma hevesi, öte yandan buluğ çağının kendini kanıtlama sorunları beni bir aşırılıktan ötekine iterdi adeta. Bir bakardınız bir hafta neredeyse hiç uyumadan Pardayanların 10 cildini birden bitirmişim, üstelik de adları ve olayları ezberleyerek. Sonra bir de bakardınız ki Vahdettin'in köşkünün bahçesinde kimsenin çıkmaya cesaret edemediği en uzun çam ağacının en yüksek dolayısıyla en ince ve en tehlikeli dallarında rüzgarın etkisiyle sallanıp duruyorum. Sanıyorum sadece annemin değil babamın da deneyimli gözleri ailemizdeki bu aşırıya kaçma eğilimini hem ağabeyimde hem de bende derhal fark etmişti. Bu nedenle de bizi fazla kısıtlamadan ve sınırlamadan aşırılıkların tehlikelerinden korumaya çalışıyorlardı. Bu çok zor bir işti tabii. Hem çocukların özgür ve özerk bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olacaksın, hem de onları aşırılıklara kayma eğilimlerinin tehlikelerinden koruyacaksın. Yani hem tehlikeli işler yapmalarını engelleyeceksin, hem de bunu mantık çevresinde olanları ikna ederek yapacaksın ki kişilikleri zedelenmesin. İtiraf etmeliyim ki bir baba olarak sizleri yetiştirirken benim de karşılaştığım en önemli açmaz buydu. Bütün içtenliğimle bizim ailenin aşırılıklara eğilimli olma tutumunu toplumsal ve öğrenilmiş bir davranış olmaktan çok genetik ve bireysel bir özellik olarak görüyorum. Bunun nedeni sadece aile içinde bize verilen ve aşırılıklardan sakınmayı öğreten başarısız eğitim değil. Bizim zamanımızda bireyin aşırılıklara kaçması konusunda toplumun özendirici etkisi de bugün olduğu kadar fazla değildi. Yani toplumun çocuklara ve gençlere yönelik yarışmacılığı ve rekabeti özendirici tutumu bizim zamanımızda sizin zamanınızda olduğu kadar keskin ve belirgin değildi. Siz yetişirken bizim olduğumuzdan çok daha fazla kışkırtıcı ve saptırıcı etkileri açıktınız. Bu açıdan dengeli kişilik konusundaki başarınız bizim kuşağa göre çok daha büyük. Örneğin bugün ilkokuldan üniversiteye dek tüm eğitim sistemine egemen olan yarışmaya ve rekabete dayalı sınav sistemi bizim zamanımızda yoktu. Bu nedenle de bizim kuşaklar sizinki kadar rekabetçi, yarışmacı ve dolayısıyla karşılaştırılmalı olarak başarıya yönlendirilmiş biçimde yetiştirilmediler. Sanıyorum bireylerin başarılarının birbirleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, onların mukayeseli başarılı kavramı, dolayısıyla başkalarından daha iyi olmak, en iyi olmak gibi hedefler çerçevesinde aşırıya yönelmelerine yol açıyor. Sonuç olarak sevgili kızlarım, aşırıya kaçma konusunda sizlerin bizlerden, yani anne babalarınızdan daha fazla bir çekicilikle karşı karşıya olduğunuzu düşünüyorum. Hem ailenizden gelen özelliklerden dolayı genetik olarak aşırılıklarda dolaşan davranış biçimlerine yatkın olduğunuz, hem de toplumsal olarak bu yatkınlığınızın pekiştirildiği kanısındayım. Daha ilkokula bile girerken sınavda başarılı olmanızın beklenmesi, ortaokula devam etmek için yeniden sınav kazanmanızın gerekmesi, üniversite aşamasında ise artık tam bir işkenceye dönüşen bir sistemle yeniden ölçülmeniz, arkadaşlarınızla karşılaştırmalı olarak sınanmanız, sizi sürekli olarak arkadaşlarınızla yarışmaya ve davranış biçimi olarak da aşırılıklara itiyor. Bu nedenle aşırılıkların dayanılmaz cazibesi başlığını taşıyan bu mektubumu çok dikkatli okumanızı öneririm. Böylece size çok doğal gelen dengeli bir kişilik sahibi olmanızın nedenle zor ve ne büyük bir başarı olduğunu daha iyi algılayacaksınız. Gençlerin fazla enerjilerini olumlu biçimde kullanmalarını sağlamanın en iyi yollarından biri onları spora yöneltmektir. Aynı derecede etkin ve olumlu bir başka yol da onları sanatsal etkinliklere yönlendirmektir. Anne babamız da bizi sürekli olarak sanata ve spora özendirirlerdi. Bu olumlu yönlendirmenin ağabeyimin hayatına mal olacağını bilmiyorlardı tabii. Evet, ne bende ne de ağabeyimde sanatsal bir eğilim oluştu. Ağabeyim bir ölçüde edebiyata girdi, şiir, öykü ve anı yazardı. Ama asıl etkinlikleri spor alanındaydı. Yüzme, kürek, eskrim, boks ve son olarak da dağcılık. İlgilendiği bütün sporları lisanslı olarak ciddi biçimde yapardı. Futbol takımı olarak Galatasaray'ı tutardık ağabey kardeş. Ama ilgilendiği spor dallarının hepsi Galatasaray kulübünde olmadığı için Fener ve Beşiktaş'ta da çalışırdı. Örneğin eskrimi Beşiktaş'ta yapardı. Dağcılık konusunda hem Türkiye'den sertifikaları hem de Avusturya'dan brevesi vardı. Manisa Dağcılık Kulübü üyesiydi. Bir gün Aladağların Demir Kazık Tepesi'ne tırmanırken düştü, öldü. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıfında okuyan henüz 21 yaşında bir öğrenci idi. Onu ölüme dağcılıkla ilgili 3 kuralı birden ihlal etmesi götürmüştü. Birinci olarak dağcılık mevsimi dışındaki bir ayda Eylül ayında tırmanmaya başlayarak çok önemli bir kuralı bozmuştu. İkinci olarak tırmanmaya sadece 2 kişi giderek belki mevsim kuralından bile daha önemli bir kurala karşı gelmişti. Çünkü dağcılıkta en az 3 kişilik bir grupla tırmanma takımı oluşturulabilirdi. Üstelik yanındaki ikinci adam ilk kez bir dağa tırmanıyordu, yani tümüyle deneyimsizdi. Üçüncü olarak Demir Kazık Tepesi'ne batı cephesinden tırmanmak geleneği yoktu. Bu cephenin dağcılar için çok uygun olmadığı düşünülürdü. Ağabeyim bir ilki gerçekleştirmek için batı cephesinden tırmanmaya karar vermişti. Ağabeyimin ölümünden kısa bir süre sonra babamla birlikte vapurla köprüden Kadıköy'e geçiyorduk. Babam tam anlamıyla yıkılmıştı. Çünkü ağabeyim onun sadece oğlu değil aynı zamanda felsefe, mantık, sosyoloji konularında yetiştirdiği bir öğrencisiydi ve babam her zaman onun gördüğü en iyi öğrenci olduğunu söylerdi. Ben biraz da babamla konuşabilmek, onun sıkıntılı havasını dağıtabilmek için anlamsız bir konuda bana bisiklet alınması konusunda ısrar ediyordum. Babam ise evimizin bulunduğu çarşı kapıda ana cadde üzerinde oturduğumuzu, artık yazları Çengelköy'deki Vahdettin'in köşküne gitmiyorduk kiracı olarak, mahallede bisiklete binecek yer olmadığını, bu nedenle de bisiklete binmemin beni hem sandığım kadar eğlendirmeyeceğini hem de çok tehlikeli olduğunu söylüyordu. Ben de çocuklarını demokrat olarak yetiştirmek isteyen anne babalara karşı bütün çocukların kullandığı o hak ve eşitlik istismar mantığıyla, babacığım bırakın bunu ben kendim deneyerek öğreneyim diye ısrar ediyordum. İşte o zaman babam bütün ömrüm boyunca unutmayacağım bir cümle söyledi. Oğlum dedi, zeki insan başkalarının deneyimlerinden yararlanmasını bilen insandır. Sonra biraz da sesi titreyerek ekledi. Bak ağabeyin kendisi denemeye kalktı, ne oldu? Aslında ağabeyim nedenli aşırılıkların, nedenli kötü rastlantıların kurbanı olmuştu, şimdi bile bunu çok iyi değerlendiremiyorum. Ama babamın söylediği söz çok önemliydi. Zeki insan başkalarının deneyimlerinden yararlanan insandır. Ailemizin yaşadığı trajedi bir yana, insanlık da hakikaten bilgi birikimi üzerine gelişmiyor mu? Gerçekten de başkalarının deneyimlerine dayanarak gelişmeseydik, bugün uzaya gidebilir miydik? Kendimizden başka kimseye güvenmeseydik, her şeyi bizzat kendimiz yapmaya ve denemeye kalksaydık, bugün belki hala durmadan tekerleği yeniden icat ediyor olurduk. Sevgili kızlarım, şimdi bizden kilometrelerce uzakta kendinizi yetiştirmek için çalışıp didinirken, kim bilir o gurbet ellerde ne tehlikeler bekliyor sizi. Trafik kazalarından sapık insanların saldırılarına, sağlık sorunlarından eğitimdeki güçlüklere kadar görünen ve görünmeyen ne çok tehdit ve tehlike var karşınızda. Bütün bu acımasız ortamda tek güvenceniz dengeli, akıllı, zeki kişiliğiniz. Size güveniyorum. Aşırılıkların tadını da acısını da yaşamış olan babanız. Bölüm 11. Aşırılığın azı karar, çoğu zarardır. Sevgili kızlarım, sadece çocuklarımız olarak değil, Türkiye'ye ileride önemli katkılarda bulunacağını umut ettiğimiz genç kuşağın değerli temsilcileri olarak da çok sevdiğimiz gençler. Yaşamama anlam ve umut katan ikizlerim. Bakın, bir önceki mektubumda aşırılıkların dayanılmaz çekiciliğinden söz ederken nerelere geldim, ne hüzün verici konulara değindim. Aslında benim o mektuptaki amacım, yaşamım boyunca kendi yaptığım aşırılıkları ve bu aşırılıklardan dolayı başıma gelenleri size aktarmaktı. Böylece belki de zeki kızlar olarak benim deneyimlerimden yararlanın, benim yaptığım hataları yapmayın demek istiyordum sizlere. Bu mektupları size yazmaktaki amacım nasihat etmekten çok paylaşmak. Şimdi bu konudaki ikinci mektubu doğrudan doğruya kendi deneyimlerimi size aktarmak için yazıyorum. Böyle metinlerde adettir, itirafları önce ilk deneyimle başlanır. Örneğin aşk konusunda mı yazıyorsunuz? Önce ilk aşk anlatılır. Bu geleneğe uygun olarak benim de anımsadığım ilk aşırılığım şuydu diyerek söze başlamam gerekir belki de. Ama ben öyle yapmayacağım. Şu satırları kaleme aldığım 2000'li yılların başında ve 60 yaşımın eşiğinde bir türlü uslanmadığımı göstermek bakımından son aşırılığımdan söz edeceğim. Sevgili kızlarım, biliyorsunuz bizim aile sağlık bilinci bakımından oldukça yüksek bir düzeye sahiptir. Hepimizin gerek beslenme, gerek günlük yaşam alışkanlıklarımız, akıllı insan önce kendi ruh ve beden sağlığına dikkat eden insandır anlayışına uygun olarak düzenlenmiştir. Laf aramızda bu konuda da sizinle iftihar ettiğimi belirtmeliyim. İncecik zarif siluetleriniz, ara sıra da olsa spor yapmanız, içki kullanmamanız hep bu sağlıklı yaşam kavramına bağlı güzellikler. Birinizin vejetaryen olarak beslenme konusunda hafifçe aşırılığa doğru meyletmiş ama normal sınırlar içinde kalabilmeyi başarmış olması da bu sağlık bilincinin güzelliğinden kaynaklanıyor herhalde. Tam bu noktada kocaman göbekli şişkolar ya da çarpık bacaklı sıskalar da olsaydınız sizi yine aynen severdim dediğimi lütfen anımsayın. Çünkü bu sözüm doğrudur ve her zaman geçerlidir. İşte bu sağlık bilincinin sonucu benim her sabah bir saat spor yapmama ek olarak bu yaştan sonra kilo almamak için yemeğime de dikkat ettiğimi bilirsiniz. Aynı zamanda çikolataya dayanamadığımında aile içindeki herkes gibi siz de farkındasınızdır mutlaka. İşte kilo almamak için kalori perhizi yapan ama çikolatayı da çok seven bir insan ne yapar? Eğer genlerinde ve yarım yüzyıl boyunca yaşadığı deneyimlerde aşırılık varsa, kalori perhizi yaparken hem çikolata yiyebilmek hem de kilo almamak için kimi dönemlerde sadece çikolatayla beslenir ve başka hiçbir şey yemez. Sonuç? Sonuçtan bir felaket tabii. Bu saçmalığa isyan eden mide bir süre sonra hiçbir sıvı ve katı yiyecek kabul etmez olur ve ben kendimi hastanede bulurum. Anımsıyorsunuz değil mi? Kuşadası'ndaki tatilden döndüğünüzde evde sizi karşıladığım zaman süt dökmüş kedi gibi durmam hepinizin dikkatini çekmiş ve beni acımasız bir biçimde çapraz sorguya alarak o utanç verici nedenle yaptığım hastaneden yeni çıkmış olduğumu itiraf ettirmiştiniz. Evet, bu yüz kızartıcı son aşırılık örneğinden sonra aynı derecede tehlikeli başka bazı örnekleri de anımsayabilirim. Aslında bu mektup size karşı işlediğim suçların itirafları olmayacak. Doğrudan kendime karşı işlediğim suçların itiraflarına ilişkin bir mektup bu. 1970'li yıllardaydı. Sonradan 21. yüzyılda Türkiye adıyla çok ünlenen kitabımın ilk biçimi olan Türkiye'nin toplumsal yapısını yazıyordum. Siz yeni doğmuştunuz ve annenizin devlet planlama teşkilatındaki kariyerini sürdürebilmesi için geceleri size benim bakmam gerekiyordu. Sizi doğurduktan 40 gün sonra doğum izni bitip işe başladığında şöyle bir iş bölümü yapmıştık annenizle. Anneniz saat 23'te size son mamanızı yediriyor ve yatıyordu. Sabah 6.30'daki ilk mamanıza kadar. Bu arada ağladığınız zaman kıçınıza pış pış yapmak benim görevimdi. Hani ben her olayı önce güya en akılcı bir biçimde çözümler, ondan sonra da sözüm ona en rasyonel çözümü üretirim ya, bu konuda da öyle yaptım. Ama bu kez sonuç musluk tamirine girişip de evi su bastığında tesisatçı çağırdığım ya da onaracağım diye söküp parçaladığım dolma kalemlerimi bozduğum olayların sonuçlarından farklı gelişti. Bu kez işe yarayan ve gerçekten işleyen bir model kurabilmiştim. Aslında olay çok basit bir gözleme dayanıyordu. Çocuğu olanlar bilir, bebek gece ağlayarak uyanınca, tabii özel bir sıkıntısı ya da hastalığı yoksa, kıçını iki pışpış yaparsın, senin orada olduğunu ve kendisiyle ilgilenildiğini anlayınca yine uyur gider. Bu nedenle de çoğu zaman anne babalar yataklarından kalkmadan, yani uykularını bölmeden bu işi yapabilmek için bebeğin beşiğini kendi yataklarına bitişik olarak aynı odaya kurarlar ve ağladıkça uzanıp kıçlarını iki pışpış yapıp sorunu çözerler. Biz sizi ayrı odada yatırmaya karar vermiştik. Böylece bağımsız ve özerk bir kişilik geliştirmenize daha ilk günden yardımcı olmaya başladığımızı düşünüyorduk. Ama siz ikiz olduğunuz için özel bir durumunuz vardı tabii. Biriniz vızıldamaya başlayınca eğer yıldırım hızıyla anında müdahale edilmezse derhal ötekiniz de uyanıyor ve bu kez tek bebeğin vızıldaması iki bebeğin koro biçimde bir yaklamasına dönüşüyordu. Her neyse, özet olarak karnı tok, altı kuru bebeklerin gece bakımı sadece uyandıklarında ya da uyanır gibi olduklarında vızıldadıkları zaman kıçlarını iki pışpışla sağlanıyordu. Sorun, her vızıldamada annenin ya da babanın yatağından kalkması, bir başka odaya giderek çocuklara pışpış yapması ve gecede iki ya da üç kez yinelenen bu olay sonunda sabahleyin uykusunu alamamış ve sersemlemiş bir biçimde kalkmasıydı. Yani toplam birkaç saniye, hadi bilemedin birkaç dakika süren ve gecede 2-3 ya da bilemedin 3-5 kez tekrarlanan bir iş için bütün gece uykusu berbat oluyordu insanın. Bu gerçeği saptadıktan sonra babanız derhal bir günlük program çizdi. 6 ay boyunca hakikaten çok başarılı olan, bu nedenle de gerek kişisel gerekse ailesel yaşamımda gerçekten iftihar ettiğim bir program uygulandı bizim evde. Ben saat 17 dolayında üniversiteden eve geliyor ve hemen yatıyordum. 6-7 saatlik güzel bir uyku çektikten sonra saat 23-24 dolaylarında uyanıyor ve sabah işe gidermiş gibi tıraşımı olup banyomu yapıp giyinip kuşanıp çalışma masamın, yani o sırada salondaki yemek masasının başına geçiyor ve başlıyordum okuyup yazmaya. Bu arada sizlerden biri vızıldar ya da ağlarsa ya da ikiniz birden koro halinde viyaklamaya başlarsanız derhal büyük bir sükunetle odanıza gelip pışpışınızı yapmaya başlıyordum. Zaten uyanık ve çalışmakta olduğum için bu görev beni hiç rahatsız etmiyordu. Çalışmamı 1-2 dakikalık kesintilerle son derece verimli olarak bütün gece sürdürüyordum. Tabii anlattığım bu günlük yaşam programı, annenizle benim Ankara'da dostlarımızla çok yoğun olarak yaşamakta olduğumuz bütün sosyal ilişkilerimizi tam anlamıyla engellemişti. Ama olsun, hem siz büyüdünüz, hem anneniz sonraki yıllarda eve büyük mali destek sağlayan kariyerini sürdürdü. Hem bağımsız ve özel kişiliği doğum engeline takılmadan daha da gelişti, hem de benim Türkiye'nin Toplumsal Yapısı adlı kitabımın ilk müsveddesi bitti. Şimdi, iyi güzel de aşırılık bu anlattığının neresinde dediğinizi duyar gibi oluyorum. Buraya dek hiçbir aşırılık yok. Tersine müthiş dengeli, karısını da kendisine de duyulmasını istediği saygıyı gösteren bir bilim insanının ikiz çocuk sorunuyla karşılaşan eşini, kendisinin üretim verimliliğini de arttırarak nasıl düze çıkardığının başarılı öyküsü var. Aşırılık olayı bundan sonra başlıyor. Günlük uyku programıyla daha verimli çalıştığımı gördüm ya, artık uyku saatlerimle oynayarak daha çok çalışmaya ve daha uzun süre uyanık kalmaya ve böylece daha uzun yaşamaya yöneldim. Aklım sıra uykuda geçirilen zaman ölü zaman olduğu için daha az uyuyarak, yani ömrümün yaşadığım kadarını daha fazla uyanık geçirerek kendi irademle doğanın bana biçmiş olduğu ömrü uyumadığım süreyi ekleyerek uzatmış oluyordum. Hani çok akıllıyım ve çok bilimselim ya, bu işi de gayet bilimsel olarak vücudumu yavaş yavaş alıştırmak suretiyle eski deyimle tedricen yapmaya başladım. Gene en iyi siz bilirsiniz. Ben uykuyu da çikolata kadar çok severim ve galiba ailenin en çok uyuyan bireyi de benim. İşte işe, sizin doğumunuzdan sonra zorunlu olarak azalttığım ve en fazla 7 saate indirdiğim uyku süresini sistematize ederek başladım. Yani günlük yaşam programımı 7 saat uykuya göre ayarladım. Birkaç ay sonra süreyi 6,5 saate indirdim. Vücudumun buna da alıştığını düşündüğüm zaman, yani yaklaşık 6-7 ay sonra yarım saat daha azalttım uyku vaktimi. 6 saat uykuya alışmam ise çok uzun zaman aldı. Daha doğrusu şimdi itiraf etmeliyim ki bedenim de zihnim de 6 saatlik uykuya doymuyordu. Artık yeterince dinlenemiyordum. Hemen unutmadan ekleyeyim. Tabii bu arada her sabah sistematik olarak 1 saat jimnastiğimi de yapmaktaydım. O zamanlar 1 saat evin içinde koşardım. İşte bu koşullar altında yazıldı o kitapların büyük bir bölümü. Üretim verimliliğim hiç de fena sayılmazdı. Uyku saatlerini azaltma programı 1977'ye kadar sürdü. Artık gecede 4 saat uykuyla idare etmeye başlamıştım. Böylece bütün yaşamım boyunca gıpta ettiğim, Napolyon gibi az uyuyanlar arasına katıldığımı sanmaya başlamıştım. Ama şimdi düşünüyorum da, o sıralarda sık sık başım dönüyor, kimi zaman zihnimi toparlamakta ve dikkatimi odaklaştırmakta güçlük çekiyordum. Nihayet beklenen son geldi. Bedenim bu aşırılığa isyan etti. Bir sabah öksüren oğlumu götürdüğüm Hacettepe Hastanesi'nde hekim arkadaşların "Yahu çoktandır akciğer filmi çektirmedin, gel bir de sana bakalım" demeleri sonunda tesadüfen ciğerimin delinmiş olduğu, tıp dilinde pneumotoraks, saptandı ve derhal üstümdeki giysilerle ameliyata alındım. Aslında konu tıbben de çok ilginç, olayı hala hangi doktora anlatsam böyle şey olmaz diyor ve pneumotoraks mutlaka belirti verir. Genellikle hasta ilk anda şoka girer ve hatta bayılır, en azından nefes alma zorluğu çekilir diye itiraz ediyor. Oysa ben hiç farkında olmadan sağ ciğerim delinmiş, zamanla da sönmüş ve yumruk gibi büzülmüş. Aslında ben de başıma gelince öğrendim, ciğerlerimiz içinde negatif basınç olan bir zar içinde hareket ederlermiş. Böylece nefes aldığımız zaman genişleme olanağı bulurlarmış. Vücudun içinde böyle bir negatif basınç alanını koruyan zar olmasa, havanın üzerimizdeki normal basıncından dolayı nefes alınca ciğerlerimiz genişleme olanağı bulamazmış. İşte ciğerlerimizde kanın oksijenle buluştuğu ve temizlendiği noktalarda olan bronşlardan biri delinirse, ağzımızdan aldığımız hava bu zar ile ciğerin arasına girip zarın içindeki negatif basıncı yok eder ve bu nedenle de ciğer söner, büzülüp kalırmış. Böyle bir bronş delinmesinin ise 3 nedeni olurmuş: verem, kanser ve sporcu zorlaması. Ama özellikle sporcu zorlaması, yani ıkınma gibi davranışlar sonunda ortaya çıkan pneumotoraks'ta hasta şok geçirir ve bu nedenle olay hemen fark edilirmiş. Benim yaşadığım olayda ise hasta, yani ben, olayın hiç farkında olmadığı için doktorlar hemen kanser ya da veremden kuşku duydular ama Allah'a şükür böyle bir felaketle karşılaşmadım. Aslında bu mektubun yavaş yavaş bir tıp dersine dönüştüğünü farkındayım ama kendim ettim kendim buldum öyküsünü iyice anlatabilmek için bu açıklamaları yapmak zorunda hissediyorum kendimi. İkiniz birden şu satırları okurken babamızın yine hocalığı tuttu, nutuk atmaya başladı diye düşünüyor da olabilirsiniz. Belki de haklısınız ama ne yapayım ki, konu çok ilginç. Neyse, uzun lafın kısası, doktorlar benim ciğerimin delinmesiyle ilgili şöyle bir teori ürettiler. Bu bütünüyle benim aşırılığımın bedeli idi. Bünye uykusuzluktan zayıf düştüğü için sabah jimnastiklerim sırasında vücudun azıcık bile zorlanması sonunda bronşlardan birinde küçücük bir delik oluşmuş ve hava buradan yavaş yavaş zar ile ciğer arasına dolmuş. Bu oluşum çok yavaş geliştiği için de ben olayın farkına varmamışım. Olayın çok ilginç 3 yönü daha var. Birinci olarak röntgen filmime bakan çok yakın arkadaşım Profesör Abuzer Berilgen, sizin çok iyi anımsayacağınız Abuzer amcanız, elinde olmadan koskocaman bir ağ çekiyor. Ben o sırada ayaktayım. Bu ağ nidasını duyunca korkudan sandalyeye çöküyorum. "Ne var? Tümör mü gördün?" diyorum. Abuzer sonradan röntgendeki bu görüntü sahibinin yatakta olması gerektiğini, benim ise o sırada merdivenleri koşa koşa inip çıktığımı gördüğü için, hiç beklemediği bu röntgen filmi karşısında çok şaşırdığı için ağzından bu sesin kaçtığını söylüyor. İkinci olarak o gün hem üniversitede bir seminerim hem de 1977 seçimlerine hazırlanan CHP'nin genel başkanı olan Bülent Ecevit ile bir toplantım var. Bülent Bey'in başkanlığında şimdi rahmetli olan Profesör Gündüz Ökçün, Profesör Bilsay Kuruç, Profesör Uğur Korum, eşi Sevil Korum, eski Enerji Bakanı, ünlü öykü yazarı Cahit Kayra, sonradan Maliye Bakanlığı müsteşarı olan Vural Güç Savaş ile birlikte iki genç arkadaşımızın Mehmet Kabasakal ve Işın Çelebi'nin sekreterya hizmetlerini gördüğü bir grup olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni programını yazıyoruz. Bu etkinlik çok önemliydi. Çünkü bugün bile hala temel yaklaşımı geçerli olan bu programda Atatürk'ün zamanından kalma altı ok ile sosyal demokrasinin çağdaş ilkelerini birleştirmeye çalışıyorduk. İşte böyle dolu, dop dolu bir gün üzerimdeki elbiselerimle apar topar ameliyata alınmak istenince programımı değiştirmemek için çok direnmiştim. Ama ne fayda, koluma iğneyi dayadıklarında yüzden geri saymaya başladığımda galiba 92'de kendimden geçivermişim. Uyandığımda ayağımdaki günlük pantolonum hala üzerimdeydi. Üçüncü ilginç nokta çok daha acıklı. Ben durumu çok iyi anlayamadığım için ciğerin delinmiş denilince ölüyorum sanmıştım. Oysa pneumotoraks, göğüs cerrahlarının hiç de öyle ciddiye aldıkları bir rahatsızlık değilmiş. Dışarıdan zarı delip, ciğerle zar arasındaki havayı emerek, oraya bir de kalan havanın çıkması için bir cam tüp koyup evine yolladıkları hastalar bile varmış. Ben asıl ameliyatın üçüncü günü de ateşim düşmeyince farkına varılan hastane mikrobu kaptığım için ölüyormuşum. Hastanelerde üreyen bu tür özel mikroplar, bütün ilaçlara dayanıklı olduğu için antibiyotikler bunları çok zor öldürürmüş. Hani siyasette de hacı yatmazlar vardır ya, kim iktidara gelirse gelsin bunlar hep ön planda, halkı soymakta birinci sırada görülürler ve bir türlü kendilerinden kurtulmak olanaklı olmaz. İşte hastane mikrobu da bunlar gibi bir bakteriymiş. Neyse, çok özel bir antibiyotik türüyle Bu mikrobu da alt eden doktorlar bu kez gerçekten hayatımı kurtarmışlar. Sevgili kızlarım, meleklerim benim. Sizin gibi akıllı kızlara bu yanlışlarımdan alınması gereken dersler konusunda ayrıca bir şey söylemeye gerek yok. Daha az uyuyarak, daha uzun süre yaşayayım derken kısa yoldan Tahtalıköy'ü boyluyormuşum. Sevgili kızlarım, küçük ve kısa süreli aşırılıklar yaşamın tadı tuzu biberi, hatta kişiliğinize renk katan aykırı güzelliklerdir. Ama hiç unutmayın, doğa ve toplum sistematik olarak yapılan aşırılıkları asla bağışlamaz. Bu mektuba son verirken düşünüyorum da, acaba sizin yetiştirilmeniz sırasında da size dönük olarak böyle aşırılıklar yaptım mı? Zaman zaman sizi koyduğumuz kuralların sıkıcı havasıyla boğdum mu? Sonuca, yani sizin kişiliklerinize baktığımda bu sorunun yanıtını hayır diye vermek olanaklı. Çünkü her ikinizde hiçbir kişilik sapması göstermeyen pırıl pırıl gençler oldunuz. Ama sen onu bir de bize sor, neler çektik neler diyorsanız, yeniden buluştuğumuzda tatlı tatlı o günlerin muhasebesini yaparız. Gözlerinizden hasretle öpüyorum. Aşırılıkların sadece keyfini değil, bu keyfin mutlaka dengelenmesi gerektiğini de yaşayarak öğrenen babanız. Bölüm 12. Yaşamayı ertelemeyin. Sevgili kızlarım, sizlerle birlikte yaşadığımız güzel günlerin çok önemli bir bölümü, sizin açınızdan yarış atı gibi bir üst eğitim basamağının yarışma sınavlarını hazırlanmakla geçti. En sonunda üniversiteye giriş sınavlarını da başararak istediğiniz alanlarda eğitim olanağına kavuştunuz ama bu yarış yine bitmedi. Çünkü ikiniz de esas niteliği ebedi öğrencilik olan öğretim üyeliği yapmak istiyordunuz. Bu kez de yurt dışında doktora yapmak için gerekli dil ve bilim sınavlarına hazırlanmakla geçti zamanınız.